Dördüncü ayrım, sayfa 43. Derin Abiler, Necdet Pekmezci. Velican Oduncu. Türkistan'dan göç eden bir ailenin çocuğu olan Velican Oduncu, 1978'de henüz 14 yaşında karıştığı bir cinayetle adını duyurdu. Zeytinburnu semtinde yolda karşılaştığı sendikacı Erol Doğan'ı öldüren Oduncu tutuklandı. 4 ay sonra ise Sağmalcılar cezaevinden 12 ülkücü ile birlikte firar etti. Firarda kaldığı dönemde de 6 ayrı cinayet olayına daha karıştı. Daha sonra yakalanan Oduncu yargılanması sonrası yaşı küçük olduğu için 39 yıl hapse mahkum edildi. Velican Oduncu Sabancı suikastını gerçekleştiren DHKPC militanı Mustafa Duyar gibi cezaevinde benzer bir şekilde öldürüldü. 24 yaşındaki Oduncu, Kartal Demirağ'ın Turgut Özal'a 18 Haziran 1988'de ANAP Kongresi'nde düzenlediği suikasttan 28 gün sonra 16 Temmuz 1988'de Gaziantep E-tipi cezaevinde çıkan bir tartışmada yine kendisi gibi ülkücü olan İsmet Altın ve Adil Atsız tarafından şişlenerek öldürüldü. Tahir Oduncu yıllar sonra kardeşinin Turgut Özal'ı öldürmediği için öldürüldüğünü öne sürdü. Aralarında geçen Kazakça konuşmada kardeşinin kendisine "bir büyük baş gidecek onun için kabul etmedim" dediğini ifade eden Tahir Oduncu şunları söyledi. "Bir görüşmede ben çıkacağım, hatta çıkaracaklar. Babamla görüş, izin al, ne diyor bu konuda?" dedi. "Babam Bayrampaşa Sağmalcılardan firarı sırasında yaşadıklarımız nedeniyle kat'i olarak kaçmasın diye cevap yolladı. Ben de görüş için gittiğimde babamın kabul etmediğini söyledim. Kendisi "tamam, ben de kabul etmedim" diye cevap verdi. Ayrıca daha sonra Turgut Özal namaz kılan, Allah diyen ve alnı secdeye değen birisi. Bu yüzden kabul etmeyeceğim demiş. Mikail Göleli, Ağrı doğumlu, Abdullah Çatlı'nın yakın arkadaşlarındandı. Kamuoyu onu yerel seçimlerde Iğdır'da ülkücülere çök kalk yaptırması ile tanıdı. Adı Engin Civan'a saldırı olayında geçti. Mahmut Korkmaz, Erzurum doğumlu. Bahçeli Evler semtinde 1978'de tip üyesi 7 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Mahmut Korkmaz, 1986'da yakalandı ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu cezayı az bularak kararı bozdu. Mahkeme bu kez her bir ölüm için 15'er yıl olmak üzere 105 yıl ağır hapis cezasına hükmetti. Yargıtay bu cezayı da bozdu. Yargılama sürerken Korkmaz 1991 yılında şartlı salıverme yasası dikkate alınarak tahliye edildi. Ahmet Ercüment Gedikli, Aslen Afyonlu, Kars Sarıkamış doğumlu, Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı'nın yakın arkadaşı. Ahmet Ercüment Gedikli 7 tipli olayından müebbet hapse çarptırıldı, 11 yıl cezaevinde kaldı ve 1991 yılında aftan yararlanarak dışarı çıktı. Haluk Kırcı, Erzurum doğumlu, 7 tipli olayından 7 kere idam cezasına çarptırıldı. Üzeyir Bayraklı, Ankara Gazi Osman Paşa'daki Karagöz sokakta Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olayına karıştı. Yurt dışına kaçtı, 1992 yılında Almanya'da öldürüldü. Rıfat Yıldırım, Rıfat Yıldırım'ın da adı doçent Bedrettin Cömert suikastına karıştı, Almanya'ya kaçtı. 1985'te Almanya'da yakalandı, idamla yargılanacakları için Türkiye'ye iade edilmeyip serbest bırakıldı. Yıldırım 2002'de Türkiye'ye iade edildi. Cömert davasında delil yetersizliğinden beraat etti. Aydın Telli, Akın Özdemir, Adana'da 18 Aralık 1978 günü vurularak öldürüldü. Öldürüldüğünde Köy Koop Adako Birlik Genel Müdürü ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ankara Bölge Şube Başkanı olarak görev yapıyordu. Aydın Telli'nin adı Özdemir'in öldürülmesi olayına karıştı, o da yurt dışına kaçtı. Abdurrahman Kıpçak, 12 Eylül öncesinde Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un öldürülmesinin de aralarında bulunduğu pek çok kanlı eyleme karışan MHP ana davası sanıklarından Abdurrahman Kıpçak, 2007 yılında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Ürkücüler arasında köylü lakabı ile tanınan Kıpçak'ın failleri henüz yakalanamadı. Ümraniye, namı Kemal Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Değirmen Sokak'ta 34XXX64 plakalı gri Honda marka otomobilinin içinde 1 Şubat'ta pusu kuran kişilerce yaylım ateşine tutulan Abdurrahman Kıpçak'ın kafasına 3 kurşun isabet etti. Saldırıdan sonra ağır yaralanan Kıpçak, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ali Uzunırmak, DİSK Genel Başkanı Kemal Türklerin katil zanlısı olarak yakalandı ve bir başka suçtan Almanya'da hapis yattı. Kasım Koçak, Malatya doğumlu, Abdullah Çatlı'nın Fransa'da yaşadığı yıllarda yanında oldu. 1999 yılında Hollanda'da öldürüldü. Mehmet Tanaydın, Malatya doğumlu, Mehmet Ali Ağcan'ın yakın arkadaşlarından, adı Ağcan'ın Maltepe cezaevinden kaçırılması olayına karıştı. Enver Tortaş, Asala'ya karşı oluşturulan 12 kişilik tim içinde yer aldı. Hüseyin Demirel, Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz'ün öldürülmesine adı karıştı, o da Fransa'ya kaçtı. Abdurrahman Buğday, baba adı Süleyman, 1959 Elazığ Palu doğumlu, Malatya Atatürk Lisesi mezunu. 20.09.1979 tarihinde Malatya'da mühendis Hüseyin Tuluk'u öldürdüğü, 20.12.1979 tarihinde şoför Şahverdi'yi öldürdüğü, 03.12.1979 tarihinde Malatya'da Baki Kulaksız'ı öldürdüğü, Barbaros İlkokulu öğretmenlerinden eski TÖBDER üyesi Bektaş Mutlu'nun öldürüldüğü, 1987 itibariyle Almanya, Hollanda, Fransa'da Türk Kültür ve İbadet Derneği'nde faaliyet gösterdiği iddia edildi. Abdullah Çatlı'yı İsviçre cezaevinden kaçıracak arabayı kullanan da oydu. Bedri Ateş, Malatya'da öğretmen Nevzat Yıldırım'ın öldürülmesi olayına adı karıştı. Hasan Yeşildağ bugün bulunduğu konumdan dolayı ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Çünkü adı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la özdeşleşti Hasan Yeşildağ'ın. Başbakanı Çatlı'nın adamı mı korudu? Hüseyin Besli ve Ömer Özbay, Recep Tayyip Erdoğan Bir Liderin Doğuşu adlı kitabı kaleme aldıklarında Pınarhisar cezaevinde yatarken kendisine korumalık yapan iş adamı Hasan Yeşildağ'ın öyküsünü de anlatmışlardı. Öyküdeki gölgedeki kahramanlardan birisiydi Hasan Yeşildağ. İş adamı olarak tanınıyor, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile çat kapı görüşebilecek isimler arasında sayılıyordu. Hasan Yeşildağ efsanesini yazarlar kitaplarında şöyle anlatıyorlardı. Hasan Yeşildağ konsolosluktaki işlerini bitirmiş, çıkmak için kapıya yönelmişti. Güvenlik bankosunda oturan polis memurunu görünce durdu. Cengiz abi burada mı?
Yukarıda.
Hazır yolumuz düşmüşken uğrayıp bir selam vereyim dedikten sonra polis memurunun bir şey söylemesini beklemeden asansöre yöneldi. Cengiz Bey Hasan'ı karşısında görünce sevinmişti. Odada asker tıraşlı koyu takım elbiseli iki kişi daha vardı. Hasancığım hoş geldin dedi. Buyur otur seni misafirlerimle tanıştırayım. Türkiye'den geliyorlar. İkisi de bizden emekli. Çok değerli ağabeylerimiz. Konuşmaya pek hevesli görünmeyen misafirler televizyondaki haberlere dalmışlardı. Spiker İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilen hapis cezasının onaylandığını söylerken arka planda Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri yer alıyordu. Cengiz Bey yüzünü tiksintiyle buruşturarak misafirlerine döndü. ''Yahu kesemediniz gitti şu herifin sesini.'' Misafirlerden yaşlı olanı merak etme diye cevap verdi. ''Az kaldı, hapishanede bitireceğiz işini.'' Hasan Yeşildağ duyduğu sözlerin dehşetiyle donup kalmıştı. Cengiz abisi kendisini Tayyip Bey ile tanıştığından habersizdi. ''Müsaadenizle'' dedi, ''benim kalkmam lazım, gecikirsem trafiğe takılırım.'' Asansöre doğru yürürken başı zonkluyor, bacaklarının titremesine mani olamıyordu. Tamamen tesadüf eseri olarak elde ettiği bu bilgi hayati öneme haizdi. Çünkü Cengiz Alkan MİT İsviçre sorumlusuydu. Aldığı bilgiyi ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olan kardeşi Zeki Yeşildağ'la paylaştı. Ne gibi önlemler alabileceklerini gözden geçirirken Zeki kestirip attı. ''Abi uzatmaya gerek yok. Tayyip Bey'le beraber sen de gireceksin cezaevine.'' kendini içeri attırdı. Hasan Yeşildağ ilk iş olarak bankasına gidip bir çek defteri alır. Amacı yakın bir arkadaşına çek kesip vadesi geldiğinde ödemeyerek karşılıksız çek kesmekten içeri girmektir. Kendisini mahkemeye vermesi için arkadaşına bir de avukat tutar. Çekin üzerindeki rakam 370 bin liradır. Dava aleyhine sonuç alırsa 4 ay fiilen yatmak zorunda kalacaktır. Duruşmada yana yakıla hakimden kendisini hapse mahkum etmesini talep eder. Hakim meslek hayatında ilk defa böylesine saçma bir taleple karşılaşmanın şaşkınlığı içindedir. Hakimi ikna eder, sonuçtan haberdar etmek için Tayyip Bey'i aradığında onu Sakarya'da konuşma yaparken bulur. Doğruca kürsüye varır, mahkemeden aldığı evrakı uzatıp tekmili verir. Ben hazırım. Molotovçu Hasan Yeşildağ'da Abdullah Çaptı'nın Ermeni terör örgütü Asala'ya karşı kullandığı isimler arasındaydı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bir yazısında Hasan Yeşildağ'ın Kartal cezaevinde Mehmet Ali Ağca ile birlikte kaldığını yazıyordu. Çatlı ve arkadaşlarının en ses getiren eylemlerinden birisi de Marsilya'daki Ermeni anıtına Molotov kokteyli atılmasıydı. Eylemde Çatlı ve Oral Çelik'in adı çıksa da Molotof'u atan kişinin Hasan Yeşildağ olduğu söyleniyordu. Başbakanı mahkum ettiren konuşma. Madem ki Hasan Yeşildağ ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir bağ vardı, kendisinin kaderini değiştiren Siirt konuşması ve piyasaya sürülen kasetle ilgili de bir şeyler yazmak gerekiyor. Tarih 6 Aralık 1997, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın doğum yeri Siirt'te 20 kişilik müsiyat iş adamı grubuyla birlikte geliyordu. Siirt Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmış yaklaşık 5000 kişiye konuşma yapıyordu. Siirtliler, enişteleri Erdoğan'ı bağırlarına basıyor, sık sık "Başbakan Tayyip, memleket seninle gurur duyuyor, hoş geldin" enişte sloganları atıp konuşmasını tekbir sesleriyle kesiyorlardı. Erdoğan'ı cezaevine yollayan ünlü konuşmasını da orada yapıyordu. "Türkiye'de düşünce özgürlüğü yok ve ırk ayrımı yapılıyor. Referansımız İslamiyet. Bizi hiçbir zaman sindiremezler. Batı insanının bile inanç hürriyeti var. Türkiye'de neden buna saygı gösterilmiyor? Minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler ise kışlalarımızdır. Okunan ezanı kimse susturamayacak. Türkiye'deki ırk ayrımına kesinlikle son vereceğiz. Çünkü RP diğer partilerle zıt fikirde. Referansım İslam. Gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar yanar dağlar saçılsa, yolumuzdan dönmeyiz. Benim referansım İslamiyet'tir. Bunu dile getiremiyorsam yaşamamın ne anlamı var? Batı insanının bile inanç hürriyeti var. Avrupa'da ibadete, başörtüsüne saygı duyuluyor. Ama Türkiye'de engelleme getiriliyor. Türkiye'de neden buna saygı gösterilmiyor? Çatı İslam. Okunan ezanı kimse susturamayacak. Çünkü ezanın sustuğu yerde insanların huzuru olmaz. Kürt, Arap, Çerkez ayrımı yapılamaz. Çünkü bütün insanların birleştiği çatı İslam'dır. Türkiye'deki ırk ayrımına kesinlikle son vereceğiz. Bunu bu hale getirenler utansın. RP'nin başarısından sıkıntı duyanlar iktidara gelmesin diye her türlü yolu denedi. Ama bunu hiçbir güç engelleyemedi. O malum kaset. Erdoğan'ın konuşmasının üzerinden günler geçmiş, henüz ortada bir sıkıntı yoktu. O günlerde bugün olduğu gibi kaset modası vardı. Bilmem kaç yılında yapılan bir konuşmayı piyasaya sürmek ilgi görüyor, birilerine gelir kapısı oluyordu. Elinde Refah Partililerin kaseti olan bazı vatanseverler, hasbına hınç duyan milli görüşçüler bir yolunu bulup bunu TV kanallarına ya veriyor ya da para karşılığında satıyorlardı. Kaset furyasından ulusal basın ajansı da payına düşeni alıyordu. Erdoğan'ın Siirt'te yaptığı konuşmayı kaydeden kişi de belediyenin kameramanıydı. Üstelik o dönemde Siirt'in belediye başkanı Refah Partiliydi. Ulusal basın ajansının bölge muhabirleri bir başka olayı izlediklerinden Siirt'e gidemiyorlar ve o ünlü kaseti o zamanın parasıyla 5000 liraya, bugünkü parayla 5 liraya satın alıyorlardı. Haliyle ajans da kaseti abonelerine servis yapıyordu. Kaset yayınlanır yayınlanmaz gürültü kopuyor, sanki o mitingi izleyen polis vesaire yokmuş gibi devlet sakıncalı olduğunu düşündüğü konuşmayı duyuyordu. Savcılık harekete geçiyor, dava açılıyor, Erdoğan TCK'nın 312'ye 2. maddesindeki halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 10 ay ceza alıyordu. Ceza Yargıtay'da da onanıyor ve birileri Erdoğan'ın siyasi hayatının sona erdiğini düşünüyorlardı. Öyle yorumlar yapılıyordu ki Erdoğan'ın muhtar bile seçilemeyeceğine çoğunluk inanmasa da birileri inanıyordu. Artık yoruldum. Abdullah Çatlı'nın bocaladığı dönemler de oluyor, her şeyi bırakıp gitmenin hesabını yapıyordu. 1977'ye yaklaşıldığında aynı ruh hali içindeydi. Ankara Ülkü Ocakları Başkanlığından ayrılmayı kafasına koyuyor, düşüncesini yakın arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Artık yoruldum diyen Çatlı kongrede görevi bırakıyor, memleketi Nevşehir'e dönüyordu. Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin de kongre günü gelip çatıyordu. Nevşehir'den dönen Çatlı Ocak Başkanlığı için kulis yürütüyordu. Abdullah Çatlı kongrenin düzenlendiği salonda kürsüye çıkıyor, etkili bir konuşma yapıyor, gönüllerini yeniden fethediyordu. Kongrede Muhsin Yazıcıoğlu genel başkan, Abdullah Çatlı da ikinci başkan seçiliyordu. Abdullah Çatlı yükselirken yalnızlaşıyor, dost kadar düşman da kazanıyordu. Açığa çıkmasa da Ocak'ta iki başlılık başlıyor, kanlı eylemlerin sorumlusu olarak Abdullah Çatlı ve çevresi gösteriliyordu. Haluk Kırcı o dönemdeki ruh halini şöyle anlatıyordu. Çatlı'nın önlenemez yükselişi ve karizmatik kişiliği hareket içinde muhalif bulmakta gecikmedi. Beceriksiz, risk almaktan korkan ve kitlenin ilgisini çekemeyen bazı kişiler dedikodu kazanını kaynatmaktan başka maharet göstermediler. Çatlı'nın adamlar, Çatlı yapmıştır, Çatlı söylemiş, türünden sözler kısa zamanda ağızlara sakız olmuştu. Onu yıpratmak ve gözden düşmesini sağlamak isteyenler bilhassa Çatlı'nın adamı damgasını yerleştirmeye çalışıyorlardı. Bu damgayı kullanarak bazı kişilere mesaj vermek isteniyor ve Çatlı'nın önünü kesmenin hesapları yapılıyordu. Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı da Haluk Kırcı ile aynı düşünceleri paylaşıyordu. Çatlı cephesi acaba kimleri hangi sebeple ürkütüyordu? O ülkücü hareket içinde kilit adam olmuştu. Sözü dinleniyordu, tam güven almıştı. Adeta odak noktası haline gelmişti. Çatlı ekolü, mücadeleci, savaşçı bir yapıya sahipti. Sağ camianın bazı isimleri de gizliden gizliye kıskanıyorlardı. 4. ayrımın sonu, sayfa 53.